Ayrım 8, Kocaren, Fakir Baykurt, sayfa 85. 12. Adem'in okulu. Melanie solda oturuyor. Adem puf etti. Oturtma şu kuzu soluma diyorum. İlle oturtuyor. Manyak ne olacak diye geçirdi içinden. Başını döndürüp yan gözle baktı. Yüzünü de buruşturdu herhal. Ya da gözleriyle öfkesini belli etti. Melanie köpürdü. Sen de asla yıkanmıyorsun. Sen de her zaman leş gibi kokuyorsun, tamam mı? Adem'in yüzü çıra gibi yanmaya başladı. Gözünün içine barut dolmuş gibi oldu. Ne söyleyeceğini şaşırdı. Sol elini yumruk yapıp Melanie'nin boş böğrüne dürttü. Derse hazırlanmadığı günlerde sesini yumuşatarak Frau Platte diye öter. Gene öyle yaptı. Bakın ama şu Adem'in ne yaptığını hiç görmüyorsunuz Frau Platte. Sınıf bir sessizliğe gömüldü. Adem elini başına götürüp saçını tuttu. Frau Platte kıçında kot pantolon, ayaklarında tahta topuklu sandaletler tak tak tak geldi. Kemiksel bir sorunum olduğu için bu ortopedikleri giyiyorum diyor. Adem kalk ayağa dedi yok olup gitmiş bir hoşgörüyle. Varum. Ne demek varum kalk ayağa. Kalkmadı Adem. Kalk ayağa diyorum Adem. Kaldırdı başını. Buna neden bir şey demiyorsunuz? Ah aptal kafa Adem kalk diyorum sana. Ama varum. Hep sorarsın sorarsın varum. Hemen kalk çantanı al dosdoğru okul müdürüne. Anlat yaptığın rezilliği. O da seni eve göndersin. Sonra ana babana bir mektup daha yazsın. Ya da babanı okula çağırıp yeniden konuşsun. Kalkmıyorum müdüre de gitmiyorum. Dinlemiyor musun beni? Dinliyorum hem de her zaman dinledim ama şimdi siz de beni dinleyin. Niçin yalnız beni kaldırıyorsunuz da bunu kaldırmıyorsunuz? Ne söyledi bana biliyor musunuz? Ne söyledim Melanie? Tanrı canımı alsın bir şey söylemedim. Adem ayağa fırlayıp iki elini birbirine çarptı. Şuna bak insan deli olacak şimdi de yalan söylüyor. Ellerini Melanie'ye doğrulttu. Kız sen bana leş gibi kokuyorsun çünkü yıkanmıyorsun demedin mi? Çoğunuz kokuyorsunuz dedi Frau Platte çünkü düzenli yıkanmıyorsunuz. Adem Melanie yalan söylüyor, siz de yalan söylüyorsunuz diye bağırdı. Ben dün akşam tertemiz yıkandım, ondan sonra yattım. Ben her zaman yıkanırım, hem de asla kötü kokmam. İç giysilerini değiştirdin mi? Evet, değiştirdim. Yatak takımlarını değiştirdin mi? Benim annem yurtta, gene de değiştirdim. Onun için ikiniz de yalan söylüyorsunuz. Bana bak, benimle böyle konuşamazsın. Siz de benimle böyle konuşamazsınız. Sidikli asıl budur, aptal kafada ben değilim, budur. Öğretmenin eli çat, indi Adem'in yüzüne. Hem de yakasından tutup çekti. Adem oturdu yerine. Oturma, sofort dışarı. Gitmiyorum. Öyleyse ben gidiyorum dedi. Frau Platte fırladı. Adem'in yüzü daha beter yanıyor. Tavan sanki üstüne yıkıldı. Kocaman kalaslardan biri omzuna indi. Bir zor durumun altında olduğunu duyumsuyor. Öğretmen çıktı gitti. Sınıf ayağa kalktı. Melanie defterini kitabını toplayıp arkaya geçti. Orada ağlamaya başladı. Kimi öğrenciler kapıya bakıyor. Az sonra herkes yerine otursun diye bir fısıltı yürüdü. Türk çocukları susup kaldı. Bütün bilmezlikleri kinleriyle bakıyorlar Alman sınıf arkadaşlarına. Kendilerine yumruk sallayanlar var. Saniyeler uzuyor. Kapı açıldı. Okul müdürü Frau Wolf girdi. Yanında Türk öğretmen Frau Gümüş. Sınıf yeniden sessizliğe gömüldü. Okul müdürü tıpkı Frau Platte gibi tak tak tak öğretmen masasına vurdu. Uzuyor saniyeler. Adem hemen buraya. Kalktı Adem. Usul usul müdürün yanına vardı. Frau Gümüş, Adem niçin sinirlendin yavrum diye sordu. Sessiz ve dingin yanıtla soruları. Peki efendim. Adem varum sınıfta sürekli sorun çıkarıyorsun. İzin verir misiniz anlatabilir miyim? Anlatmamı gerçekten istiyor musunuz? Evet sana soru sordum. Ben öğretmeni dinliyordum. Melanie onurumu kırıcı sözler söyledi. Leş gibi sidik kokuyorsun çünkü asla yıkanmıyorsun dedi bana. Söyledin mi Melanie? Melanie susuyor. Türk öğrencilerin kimi Frau Wolf'a kimi Frau Gümüş'e doğru uzattı parmağını. Kimisi de öğretmenim diye seslendi Türkçe. Ne var diye sordu Frau Wolf. Önce söylemedim diyordu sonra söyledim çünkü yıkanmıyorsun dedi. Bize de söylüyorlar. Adem dün akşam yıkanmış. İç giysilerini yatak çarşaflarını da değiştirmiş. Biz de yıkanıyoruz biz de değiştiriyoruz. Gene söylüyorlar. Spor yaptıktan sonra insan ne olsa terliyor biraz kokuyor. Almanlar kokmuyor mu? Saniyeler uzuyor. Alman öğrenciler susuyor. Bir süre sonra Jürgen kolunu kaldırdı. Frau Gümüş bunu müdüre haber verdi. Ne söylemek istiyorsun? Söyle. Ben bu sınıfta çok üzülüyorum. Şu anda rahat konuşabilecek miyim? Bunu da bilmiyorum. Ne demek istiyorsun? Konuşursam bundan herhangi bir zarar görmeyecek miyim? Biz kendi aramızda çok dikkatliyiz. Türk arkadaşlarımız üzülsün hiç istemiyoruz. Ben durumu böyle görüyorum. Ama bir tartışma çıkıyor. Türk arkadaşlarımız alınıyor. Frau Platte de Adem'e açıkça haksızlık ediyor. Özellikle bu son olayda haksızdı. Çünkü Adem'e o da söyledi. Kokuyorsunuz çünkü yıkanmıyorsunuz. Yani böylece bütün Türk arkadaşlarımızı suçladı. Çoğu zaman böyle davranıyor. Örneğin Adem'i suçluyor, Melanie'yi hiç suçlamıyor. Ben sormak istiyorum, Melanie Adem'e niçin kokuyorsun dedi. Niçin dedim Melanie? Dedim çünkü bana çok kötü baktı. Frau Gümüş araya girdi. Bunun sonu yok müdür hanım. Çocuklarla ben konuşayım. Alman arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle iyi geçinmelerini anlatayım. İsterseniz bin kez anlatın. Bunlar böyledir Frau Gümüş. Adem'in babasını okula istiyorum. Lütfen yazacağım mektubu Türkçe'ye çevirin. Hemen yarın istiyorum. Mektubu babasına Adem verecek. Adem'in babası yarın bana gelecek. Bizim okullarımıza bir öğrenci öğretmenini sınıftan çıkartamaz. Jürgen parmağını kaldırdı. Müdür görmedi. Frau Gümüş gene araya girdi. Özür dilerim ama şimdi siz de başka türlü konuştunuz müdür hanım. Doğru dedi Jürgen. Siz de haksızlık ediyorsunuz. Frau Platt de Adem'e vurdu. Vurmaya hakkı var mı? Adem'e çık dedi. Adem çıkmadı. O zaman vurdu. Benim görüşüme göre Adem yalnız Melanie'nin haksızlığına değil, öğretmenin de haksızlığına uğradı. Frau Wolf, sen kendini şimdiden yargıç olarak mı görüyorsun? Sus bakalım. Ben durumu biliyorum. Siz durumu görmediniz. Bu nedenle bilmiyorsunuz. Ama ben buradaydım. Gördüm. Durum tıpkı dediğim gibidir. Evet, ben yargıç değilim ama ileride olmak istiyorum. O yüzden şimdiden haksızlıklara karşı çıkıyorum. Bunun için dikkatliyim. Yargıç olunca dikkat et. Şimdi ağzını kapat. Yavol ama, dedi Jürgen, kekeledi. Ne demek ama? Frau Gümüş kıvranmaya başladı. Çocukların Türk'ü, Alman'ı basıldı kaldı. Herkes, hepiniz bu okulda, bu sınıfta öğretmene ve birbirinize saygılı olmak zorundasınız. Bu dediğimi unutmayın. Kolundaki saate baktı. Görüyor musunuz ne çok vakit yitirdiniz. Şimdi gidip Frau Platte ile konuşacağım. Umarım hatırımı kırmaz, döner gelir derse. O sırada zil çaldı. Sınıf derin bir soluk aldı. Öğrenciler yavaş yavaş çıktı. Adem sınıfta oturup kalmak istiyor. Jürgen, asıl bunların hepsi aptal kafalı, öyle değil mi diye sordu çevresine. Ama kimse kalmamıştı. Yürüyüp o da çıktı. Melanie bahçede başka sınıfların öğrencileri arasına daldı. Bir üst sınıfa geçmiş olan geçen yılki arkadaşlarından birini buldu. Her toprak elinde uzun bir çubukla dolaşıyor. Frau Gümüş de Frau Platt de öğretmen odasında tartışıyor. Böyle olursa benim otoritem ne olur sınıfta? Otorite böyle kurulmaz. Kendinize otorite istiyorsanız bunu anlayışla sağlayın. Hem de öğrencilerinize karşı biraz adaletli olun. 6. sınıfın öğretmeni Frau Gümüş'e yiyecek gibi baktı. Öğretmenliği sizden öğrenecek değilim dedi sonunda. Öyleyse bu durumda ben boşa konuşuyorum. Oysa size yardım etmek istemiştim. Belki yarına kadar sinirleriniz yatışır. O zaman daha rahat tartışabiliriz. Tutumunuz doğru mu değil mi kendiniz de ölçebilirsiniz. Okul müdürü sekreter Frau Rakowski'ye yazdırdığı mektubu Frau Gümüş'e getirdi. Bunun Türkçesini rica ediyorum dedi. Gerçekte çeviri yaptırmak zorunda değilim ama her Zarıkaya söylediklerimi tam anlasın. Çağırma mutlaka gelsin. Bir hafta sonra da bir ana babalar toplantısı düşünüyorum. Hem haylazlığın hem okulda kaba davranışın önünü almak zorundayız. Başka türlü yürümez. Peki efendim dedi Frau Gümüş. İçinden ekledi. Sanırım böyle de yürümez ama peki. Havadan çekilen resimlerine bakıldığında açık açık görülebilir. Okul bahçesinde ayrı ayrı öbeklenmiş Alman Türk çocukları birer yapışkana tutulmuş sinekleri andırıyor. Arada koşanlar var amaçsız. Zil çaldı. Otomatikleşmiş bir baş eğmeyle hem de görünmeyen bir direnmeyle dört duvarlı dersliklere döndüler. Adem, zerre kadar istek yok içimde. Şu merdiveni çıkarken ayaklarım geri gidiyor. Ben bu okulda okuyamam. Bu yıl okusam gelecek yıl okuyamam diye düşünüyor. Yeniden Melanie'nin yanındaki yerine geçip oturuyor. Paylaştıkları sırada otururken Melanie'nin yüzü soluyor. 13. Baba Salim bölümü. Şimdi karşıdan bakıp kurumunu, duruşunu ölçümlersen şu Alman avradı dört dörtlük bir okul müdürü. Avrattan müdür olduğunu da burada gördük. Yurttayken yalnızca duymuştum. Direksiyona geçmiş taksi sürüyor karılar. Duisburg'umuz bin bin maşallah. Bunları tramvay dümenlerine de oturttu. Bankalarda, firmaların personel bölümlerinde birer karıştan da kısa saçlarıyla kadın oturuyor. Benim gerçi fazla deneyimim yoktur. Bir Hacer gelmeden, bir de Hacer geldikten sonra yalnızca ikisinin tadına baktım. Unuttum. Bir de Rheinhausen'ı Hertha ile. Deneyimlerime göre bunlar edep yerlerini tıraşlamaz. Hem de öyle pis pis kokarlar. Teknik meknik diye en sıcak sarılıp kucaklaşmaları soğutmuşlardır. Müdür olurlar, tramvay sürerler ama 1200 metre yerin altında kömür sökerken hiçbiri yoktur. Gerçi savaş sırasında inmiş, epeyce de inlemişler. Çünkü o zamanki kralları Adolf Hitler zır deliydi. Bugün 1800 derece sıcaklıkta demir kepçeleme işinde de yokturlar. Dağları yutacak genişlikteki hallerde tek hatuna rastlanmaz. Sanımca bir kömür ocağından daha derin, çelik halisinden daha geniş, iki ince ray üstünde giden tramvaylardan daha önemli bir yer olan okulların başına böyle eksik eteklerin oturtulduğunda 17 yıldır ekmeğini yiyip suyunu içtiğim Duisburg'umuzda böylece görmüş oldum. Yurtta jandarma karakoluna girer gibi girdim kapısından. Çünkü iki yüzü dolu kağıt yollamış. Hem de iki dilli. Beni huzuruna çağırıyor. Adem oğlum da eksik olmasın, okulun verdiği kağıtları karneleri yırtıp atmıyor ya da saklamıyor benden. Kapısından girip adam adam selamladım müdür hanımı. Adımı söyleyip Adem'in babası olduğumu anlattım. Birden general gibi ayağa fırladı. Unserschul sistem, bizim okul sistemimiz diye başladı. Almanya serseri yeri değil, kız arkadaşına yumruk atan, öğretmeni kalk dediği halde oturan, hiçbir gün doğru düzgün ödev yapmayan sözüm ona öğrencilerin yeri önce özel okullar, sonra da çocuk doğrultma düzeltme merkezleri, daha sonra da cezaevleridir. Önlemlerimiz aşamalıdır. Sizin çocuklarınız biz çok iyi niyetlerle okullarımıza kendi Alman çocuklarımızdan arasına aldık. Ama hemen uyuma girmeleri koşuluyla. Saldırgan ve bozguncu ruhlu kimselerin dediği gibi uyum asla Almanlaştırma değildir. Böyle söyleyenlerden ne yazık bizim okulumuzda da var. Almanlaşmak kolay değildir. Dünyada herkes Alman olamaz. Ayrıca bizim buna gereksinmemiz yok. Kendi kendimize yetecek kadar varız yurtta. Dış ülkelerden işçi getirmemizin nedeni kendimize yetmeyişimiz değildir. O bir ekonomik önlemdir. Uyumun Almanlaştırma olduğu görüşü yanlış ve yalandır. Böyle söyleyenler arasında bizden maaş alanlar da var. Bunlarla şimdiye kadar yeterince uğraşmadık. Ama bundan sonra uğraşacağız. Bütün iyi niyetimizle kucak açtıklarımız okullarda yavrularımızın yozlaşmasında olumsuz etken oluyorlar. Buna sonsuz göz yummamız düşünülemez. Okulumuzda haylaz ve yola gelmez öğrencilerin durumunu bir kez daha ana babalarına bildirip sonra gereken önlemi almak ve bunları uygulamaya koymak benim görevimdir. Şimdi her zalim zarıkaya, söylediklerimi anladığınızı umarım. Mahalledeki bu hapşule savaştan önce yapılmış. Yarısından çoğu bombalarla yıkılmış. Duisburg'daki okulların %65'i kiliseler, köprüler havaya uçurulmuştu. Ama arşivlerde tam bütün planları olduğundan 10 yıl içinde yeniden yapılmış. Eskisinden sağlam olarak hizmete açılmıştı. Şimdi böbürlenme konusu yapılan okullardandı. Buradan diploma alanlardan ancak çok yüksek not tutturabilmiş olanlar Almanların cimnazyum dediği liselere girip olgunluk diploması alırsa fakültelerde okuyabilir. Hapşule'yi bitirenlerin çoğunluğu sanata ayrılıp işçilik öğrenir. Yalnızca zeki ve çalışkan olduğu kabul edilen mini bir azınlık yüksek öğrenim yapar. Alman demek sağlamlık demektir. Alman hangi işi çürük yapar ki eğitimi çürük yapsın? Geçenlerde gördüm. Hemşerilerimizin biri oğluna bisiklet almış. Ama Alman yapımı almamış da 70 mark ucuz diye Hong Kong yapımı almış. Yanda iki destek tekerleği de olan küçük bir çocuk bisikleti. Sübaplarından biri ilk gün düşmüş. Gidip yenisini almış. 4 mark. İkinci gün tekeri patlamış. Onarımı 16 mark. El işi çok pahalı. Üçüncü gün dümen demiri laçka olmuş. Düzeltimi 12 mark. Sonra ön ve arka lastikler inmiş. Onarımcı bakmış her yanı elek. Almanya'da kimse bu kadar onarıma vakit ayırmaz. Bu lastikleri atın, yenilerini alın. Size Alman yapımlarını öneririz. İki lastik 24 mark. Güya 70 mark ucuzdu. 15 günde 92 marklık gider. Bir ay sonra bisikletin tümünü atıp yeniden para biriktirip temelli Alman olanını almaya karar vermişler. Alman yapımını 10 yıl kullan. Birinci çocuğun, ikinci çocuğun, üçüncü çocuğun, çocuklarının tümü kullansın. Sonra götür yurda bir akraba çocuğuna armağan et. Yaptığını böyle sağlam yapar. Öbür çürükleri niçin sokar peki sınırından? Hem de kendi öz pazarlarını böyle pisler. Açık. Başka türlü nasıl kanıtlayacak halkına kendi yaptığının sağlam olduğunu? İşte böyle. Okulları da tıpkı bisikletleri, kamyonları, çelik eğeleri, dikiş makineleri gibi sağlamdır diyerek önce Adem'i sonra Aydın'ı Fatih'i alıp getirdik. Yurtta yalnızca Adnan oğlumuzu bıraktık. Dedik o da kendi okullarımızda okuyup ortaokul öğretmeni olsun. Çünkü soktuğumuz sınavları kazanmıştı. Böyle değerli bir genci kendi mesleklerini kazanmak istiyorlardı çünkü. Salim Sarıkaya böyle dalmış, okul müdürü Frau Wolf da kaptırmış gidiyor. Ortada karşılıklı konuşma değil, bakışma bile yok. Dur bakalım dur sayın müdür hanım. Böyle Adler dikiş makinesi gibi şakır şukur konuşuyorsun ama anlamıyorum. Hızlı konuşmaları anlayamam. Lütfen biraz yavaş konuş. Hem de açık. Hem de cümlelerini biraz kısa tut. Değerli düşünce ve uyarılarını anlamak istiyorum. Yerinden fırlayıp bağırdı müdür. Anlamıyorsanız çevirmen getirin. Hep de böyle sizli konuşurlar. Üzgünüz ama yapamayız ne yazık derler. Müdür Frau Wolf yeniden oturduğu koltuğuna. Evet gidin çevirmen getirin. Ortadan biraz yukarı boylu, beli, bacakları şaküllü, gönyeli ama tohuma kaçmış gibi biraz kart, hem de hiç evlenmeyip evde kalmış çekmiş sigarayı, sesi erkeksi, hem de bizim her toprak sözün meclisten dışarı öğretmen olduğuna bin tanık ister. Öğretmenlik mesleğinin kanımca her iki ülkede lekesi, yurttayken öğrencisine sarkıntılıktan adı çıkmış. Buraya gelince minibüsüyle İslam kurallarına göre kesilmiş et satıyor, hem de öz hemşerileri övüne övüne anlatıyor. Kendinden 18 yaş büyük müdür hanımı has karısı gibi kullanıyor ya da öbürü bunu kullanıyor. Çünkü Alman böyle birini asla öğretmenlikte tutmaz. Yanlışlıkla almış olsa da tutmaz. Her toprak şöyle iyi, böyle iyi. Bizim kara kız Türkan Gümüş ise sendikacı, solcu. Elinden gelse onu bir gün tutmayıp atacak. Az önce öyleleri aramızda var ne yazık. Diyerek taş attı bizim kara kızdı. Bereket onun da okullar müdürlüğünde Frau Klein diye bir tutanı var. Kısacası böyle karmaşık bir karı. Ne yazık Almanya'da benim Adem'in okul müdürüdür. Asla böyle ummuyordum. Türkiye'nin en çamur öğretmeni nasıl her topraksa Almanya'nın en çamur müdürü de Frau Wolf'tür. Kısmetimize böyle çıktı. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş derler. Bunlar da birbirini bulmuş. Bir dakika sayın müdürüm, ortada çevirmen getirmeye gerektiren bir durum yok. 17 yıldır bu ülkedeyim. Temelli dil profesörü olmadımsa da bir okul müdürünün normal konuşmasını anlayabilirim. Sandığın kadar hayvan değilim. Demek istediğim biraz yavaş ve açık konuş ki değerli uyarıların hepsini anlayıp gereğini yapabileyim. İyi ya, söyledim uyarılarımı. Oğlunuz uyumsuz, tembel, yabanıl. Sonra alacağım önlemlerden haberinizin olmadığını söylemeyin diye sizi buraya çağırdım. Bir dakika, bir dakika dedim yeniden. Sayın müdürüm, herhalde sizin ciddi hem de büyük bir yanlışınız var. Benim Adem buraya getirdiğimde baruttu. 5 yaşında Kur'an'ı yere etti, 7 yaşında hatim indi. Sedası da güzel. Hacılar camisine kamet okudu. Böyle bir duamız vardır. Namazdan önce sesli okunur. Ona kamet deriz. Dağın, ovanın köyleri ellerime sarıldı. Önümde resmi geçit oldular. Kutlayan kutlayana. Hem de cinlerinki gibi keskin bir kafası vardı. Bir motoru ver eline söküp taksın. Koca kamyonu ver, köprüsüz çaylardan geçip yüksek dağlardan aşırsın. Onu buraya getirici değildim. Allah selamet versin, benim babam, o da nasıl anlatayım, gün görmüş, duyduğunu dinlediğini tutmuş deneyimli bir adam bana dedi. Oğlum Salim, bu çocuk bildiğimiz çocuklardan değil, kafası çalışıyor. Bizim buralarda zekasına uygun okul yok. Götür Alman okullarında okusun. Hem yurda hem insanlığa yararlı bir doktor ya da yüksek bir mühendis olsun. Yurda insanlığa yararı olanın bize de yararı olur. İzne gitmiştim. Kemiklerime kadar yorgundum. Kömürde, kara terinin içinde çalışa çalışa bir daha hiç dinlenemeyecek kadar yorulmuştum. Amacım biraz dinlenmekti. Ruhum demir kıskaç içine kapanıp kalmış, gönlüm körelmişti. Çıkayım kırlarımıza, biraz at bineyim, biraz av yapayım, birkaç tavşan keklik vurayım, ruhum açılsın. Sonra Ren ile Rur'un birleştiği yerdeki kara kehribar Duisburg'umuza dönüp geleyim. Firmamda yeniden işbaşı yapayım. Yüksek verimle yeniden çalışmaya koyulup firmamızı kazançlı kılayım. O da bana aylığımı rahatça verebilsin diyordum. Böyle düşündüğüm için oğlanı kızı getirmek, karıyı kırıyı Almanya'ya taşımak gibi heveslerim yoktu. Ama babam böyle deyince indirip bindirmeye başladım. Burada siz yüksek Almanca dilinizde Überlegen diyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı. Sonunda büyük sözü tutmaya karar verdim. Çünkü eski aklı erik atalar, ulu sözü tutmayan ulur kalır demiştir. Birincisi bu. İkincisi benim Alman okul sistemine olan güvenim. Üçüncüsü oğlum Adem gerçekten barut. İznimin bitmesine 3 gün kala kesin kararımı verdim. Alayım gideyim oğlanı. Getirdim. Uçakta önlerde bir yere oturttum. Uçak kızlarına sorular soruyor. Daha göklerde başladı her şeyleri incelemeye. Çevirmenliğini ben kendim yapıyorum. Kızların o kadar hoşuna gitti ki kaptan pilot kabini denilen bölüme götürdüler. Koca uçağın nasıl uçtuğunu, o düğmeyi çıt, bu düğmeyi çıt açıp kapatarak, telsiz denilen acayip telefondan aşağısıyla konuşarak büyük adamlara gösterdikleri gibi buna da gösterdiler. Tabii onun sayesinde ben de görmüş oldum. Çünkü çevirmenliğini yapıyorum. Getirdim. Burada sizin okulun merdiveninden çıkardım. Buyurduğunuz gibi gerçekten sehr şön bir okul sisteminiz var. Yavrumu güvenle ellerinize teslim ettim. Yurtta kendi hocalarımıza, öğretmenlerimize dediğimiz gibi alın okutun, eti sizin kemiği bizim dedim. Oğlum sayenizde yurda insanlığa yararlı bir adam olsun. Siz de eksik olmayın sordunuz. Yurtta kaça gidiyordu? Dedim ilkokulu bitirdi. Dediniz bir yıl hazırlık okuyacak. Dedim peki. Dediniz bir yıl sınıfta kalacak. Dedim hay hay. Dediniz Hapşule'ye gidecek. Dedim yahol. Dediniz bir daha sınıfta kalacak. Dedim hay hay. Şimdi diyorsunuz Alman okul sistemi serseri yeri değil. Ben oğlumu getirip size barut teslim ettim. Şimdi serseri diye külünü geri veriyorsunuz. Bilmem demek istediğimi anlatabildim mi? Kısa, yavaş, kendi yoksul Almancamla konuştum. Çevirmenli konuşmalardan daha açık seçiktir. Gerçekten soruyorum, anlatabildim mi? Bu arada her toprak elinde tek tüfek çubuğuna benzer bir değnekle girip geldi. Almanlar gibi gut gut, ya ya diyerek bir şeyler konuşup gitti. Benimle lütfen bir selamlaştı. Salim Efendi biraz sıkıla bu senin ademi. Serseriliği bıraksın diye öğüt verdi. Eh ne olsa öğretmendir, yetkisi vardır diye düşünerek sesimi çıkarmadım. Müdür hanım yeniden yaktı sigarasını. Yeniden koydu bacağını bacağının üstüne. Dumanlarını tavana üfürdü. Senin bütün bu söylediklerin öykü. Bunların konumuzla ilgisi yok. Pedagojik yönden çocuğun gelişmesi en iyi okulda izlenir. Onu da öğretmenler ve öğretmenler kurulu yapar. Frau Plath de oğlunuzun tutum, durum ve çalışmalarından hoşnut değil. Bunu size anlatmış oldum. Bugün sizi çağırma amacım buydu. Birkaç gün sonra bir ana babalar günü yapacağız. Öğretmenler kurulumuzun alacağı yeni önlemleri orada açıklayacağız. Bu kadar. Deyip kalktı. Ağzımın iki karış açık kaldığımı görünce yeniden... Bitti her zarıkaya. Söylediklerimi dinlediniz, anladınız. Ben de sizi anladım. Konuşma bitti. Gidebilirsiniz. Anlamıyor musunuz? Çağrımıza geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Yurtta olsa sokulursun yanına, bir sigara tutarsın, çakmağı çıkarır yakarsın. Canım müdürüm, gülüm, koçum, ben senin kesip attığın tırnağa kurban olayım. Adem'im önce Allah'a sonra sana emanet filan diye yalvarır yakarsın. Karşındaki aynı dilden insandır. Ama buna ne diyeceksin? Allah desen tanımaz, adam desen adamlığı bilmez. Seks işini koysan ortaya, Almanya'da pek çok iş gibi bunda da yetki kadınlarındır. Düştü kolum kanadım, tutuldu dilim, çıkıp geldim ahim arkadaş. Yani şu sizin pause dediğiniz ara dakikalarda başını şişirdim, kusura bakma. Ama başka kime derdimi dökeyim? Kimden umar bulayım? Kendi yurttaşlarım bile anlattıklarımı özden dinlemiyor. Evlerine gidiyorsun, eskiden televizyon açarlardı, şimdi video denilen icat var, takıyorlar bir kaset. Açıyorlar iki bira. Biri sana, biri kendine. Buyur hem içelim hem seyredelim. Bira biliyorsun pek çok derde, pek çok soruna, en başta can sıkıntısına birebir. Alman işçi sınıfını uyuşturmak için patronlar üretimini düzenlemişler. Az alkollüdür. Beyni hafif uyuşturduğundan sağlığa, özellikle iş gücüne zararı yoktur. Koyduğum filmde yosmalarımızı ve hovardalarımızı gösteriyor. Bunlara konserve kutusunda vatan diyorlar. Doğrudur. Ne olsa kendi dağlarımızda, çayırlarımızda çevrilmiştir. Ara sıra koyun sürüleri, varsıl düğünleri, iyi olmaz sevi acıları da anlatır. İkrama geçer diye köşedeki bakkaldan aldırdım. Buyur seyret, diyor. Seninle şu halde 13 yıldır yan yana, can cana çalışıyoruz. Biliyorsun ben 4 yılda Walsum kömürlerinde ter akıttım. Bir anadan, babadan iki kardeş gibi anlaştık. Kaynaşık çalışarak ay sonlarında paramızı bankadaki hesaplarımızda buluyoruz. Seninle işimiz bir ama evlerimiz, hesaplarımız ayrı. Senin kaç mark aldığını ben bilmem. Benim kaç mark aldığımı sen bilmezsin. Merak etsen ben saklamam, söylerim. İş arkadaşı öz kardeşe benzer. Hatta deneyimlerime göre daha iyi bir yakınlıktır. Bakıyorum çalışma sırasında milyonum olsa versem konuşmuyorsun. Ama dinlenme aralarında bari seni kulağından biraz rahatsız edeyim. Bana bir akıl verebilirsin. Ne olsa Almansın. Kafan benimkinden iyi işler. Gök badem gözlü kardeşim, ahim, aziz arkadaşım. Ne diyorsun? Lütfen bir sözcük söyle. Ahim, düştüğüm denizde sarıldığım yılandan sessiz. Hacı Bektaş taşından bir kül tablası var. Geçen yıl izinden gelirken birkaç tane getirmiştim. İkisini halimizin kantinine koydum. Bu kül tablasında ses var. Alman arkadaşım ahimde yok. Duttan beter bir yaz meyvesi yemiş bülbül gibi susuyor. Ta dinlenme arasının biteceğine yakın soruyor bana. Kaç çocuk var senin? Hemen anlıyorum sözü nereye getirecek. 4. Yok yok, 5 diyorum. Çatıyor kaşlarını. 5 çocuk çoktur zalim. Çocuk büyük sorumluluktur. 18 yaşına vardırana kadar 4 ya da 5 çocuk hem erkeği hem kadını bitirir. Dinle sana anlatayım. Eğer 2 çocuğun varsa otomobil alamazsın. 3 çocuğun varsa tatile gidemezsin. 4 çocuğun varsa yaşamda tat bulamazsın. Şimdiki zamanda çocuğun azı bile büyük zorluk. Hatta gerçeği söylemek gerekirse şimdiki zamanda evlenmeyeceksin. Evlenirsen aklını kullanıp çocuk yapmayacaksın. Çocuk yaptın mı kok kömür gibi içten içten yanarsın. Yapmışım 5 çocuk, sen de yanıyorsun şimdi. Ama biz böyleyiz ahim. Evleniriz, evlenince çocuk da olur. Anadolu'nun yüksek yaylalarında, dağlarında binlerce yıldır böyle yaşarız biz. Evlenir, evlerimizde, çadırlarımızda, yazları dambaşlarımızda çocuk yaparız. Sizin Avrupalılar gibi duraklarda, istasyonlarda, belediye alanlarında yapış yapış öpüşmediğimiz gibi dualarla nikahını kıymadan, besmeleyle yüzünü açmadan kadınlarımızla bir yastığa baş da koymayız. Yoksa bu yüzden bizi çok gerilerde kalmış mı sanıyorsun ahim arkadaş? Koca halin içinde yapılan üretimin 1000 katı gürültü var. O yüzden herkes gibi biz de bağıra bağıra konuşuyoruz. Bu durumlar eskiden bizde de böyleydi zalim. 50 yıl önceye gidersen tüm Avrupa böyleydi. Soruma karşılık vermedin ahim arkadaş. Bizi çok mu geri buluyorsun 50 yıl, 100 yıl? Anadolu'dan geldik hem de böyleyiz diye biraz hor mu görüyorsun? Hayır, demek istediğim başka. Sizi çok geri bulmuyorum. Anadolu'dan geliyorsunuz diye hor da görmüyorum. Hızla değişip gelen yeni zamanlar böyle. Sana daha açık konuşayım. Sen bana siz diyorsun. Biz kimiz? Yani bu halde çalışan Almanlar mı biziz? Yanlış bu. Senle ben ayrı değiliz. Sen bugün için yabancı, ben bugün için yerli emekçileriz. Anlıyor musun? İkimiz de emekçiyiz. Neden ben seni hor göreyim? Yanlış olur. Sen beni hor görürsen de yanlış. Değişen zamanlar seni hor görüyor. Ama dikkat et, yalnız seni değil, beni de hor görüyor. Sen beni temelli, işi tıkırında, tuzu kuru biri mi sanıyorsun? Belki bir kıdım ayrımım var. Şu an için Almanım, yerliyim. Ama genelde ben de çumur içindeyim. Bu firmalar düzeni, bu paralar, borsalar yönetimi yüzyıllardır ezer bizi zalim. Burada eskiden kömürde, demirde, kırmızı güllü, bilinci gürül gürül çok güzel günleri oldu işçi sınıfının. Siz çok çocuk yapıp, çok biriktirip, ev, arsa, dükkan, tarla, toprak alıp kendi sınıfınızı altta bırakarak yukarı çıkacağınızı sanıyorsunuz. Bunu o kadar çok kişi istiyor ki ancak binde biri, hayır milyonda biri çıkabilir. Çoğunluk çıkamaz. Nasıl çıksın? Yukarıda daha çok insanın durmasına yer yok ki. Ya, gut gut kadarcık bir Almanca ile kaldınız. Daha ilerisine çaba göstermediniz. Belki de gösteremediniz. Almancayı tam bütün öğrenip Ruhr Havzası'nın kırmızı güllü şehirlerinde boğulan işçi başkaldırılarını biraz okusaydınız, mavi çelik bilincin acı öyküsünü de öğrenirdiniz. Evet, şimdi artık öykü olmuştur. Ama öğreticidir. Yarım saatlik dinlenme arasında ahimle bir hallik laf sığdırdık. İşin başında da fırsat bulup dertleşmeyi sürdürdük sonra. Ben kendimi biliyordum yalnızım, o benden yalnızmış. Ben kendimi biliyordum dertli, o benden dertliymiş. Daha bir açıldık birbirimize. Bunca yıldır boş geçirdiğimiz günlere yandım. Hem de Almanya'da dana gelip öküz gitmekte olduğumuzu görür gibi oldum. Başındaki çelik başlığı, elindeki kaba eldiveni çıkarıp alnının başının terini sıyırıyor. Sonra yeniden konuşuyor arkadaşım ahim. Biz bu Ruhr Havzası'nda hem de bütün Almanya'da çok acı yenildik. Yeryüzünde bizimki gibi bir yenilgiyi yaşayan azdır. Şimdi biliyoruz, yeryüzünün en az yarısında suskunluğumuzdan ötürü ağzımıza sıçılıyor. Korkunç sindirildiğimizi, dipten iyidiş edildiğimizi söylüyor herkes. Yerlere batırılıyoruz ama kimse hayıfımızı bilmiyor. Diyorlar ki nerede Marx'ın, Engels'in halkı? Diyorlar ki ortalıkta bunca rezillik başını almış gidiyor. Nerede Alman işçi sınıfı? Kimse bizim de avuntuya değil ama candan dayanışmalara gereksinmemiz olduğunu düşünmüyor. Niçin İspanya'nın ki nasıl unuturuz, onlar da acı yenildi. Niçin Yunanistan'ın çok acı yenildiler, hatta ezildiler. Acılarına gösterilen anlayışın yarısı bizim yenilgimize, bizim teslim gibi görünen suskumuza göstermiyorlar zalim. Ama biz biliyoruz, içimizde bilenimiz var en az. Okuyoruz, okuyup 1000 kez ölçüp döküyoruz Ruhr Havzası'ndaki tarihimizi. İyice sağlama almadan fırlamayız bir daha. Buna asla izinli değiliz. Sabrın kötü olduğu dönemlerde bile sabra zorunluyuz. Bekliyoruz tavını zalim. Böyle eski iyi kitaplar gibi açık seçik konuşan arkadaşımı ağzı açık dinliyorum. Onun deyimiyle gerçekte bizden biri, yani emekçilerden olan ustabaşımız gelirken boş verip geçip gidince yeniden dinliyorum. Yani diyorsun ki demir tavında dövülür ahim arkadaş. Evet diyor. Evet ama ahim arkadaş, senin bu tav dediğin günler gelene kadar benim ademin tavı geçecek, buna ne dersin? Başındaki çelik başlığı çıkarıp elindeki eldiveni sıyırıp alnının terini yeniden siliyor. Benim kızlarınki geçti, senin Adem'inki de geçecek ne yazık diyor. Boğazımdan aşağı şu erittiğimiz çelik gibi bir acı akıyor. Bir türlü içime sindiremiyorum oğlumun ziyanlığını. Düşünüyorum, bunun için mi getirdim buraya onu? Bunun için mi koştum yarım dakika gecikmeden kart basmaya yıllardır? İçimin olanca acısıyla bakıyorum arkadaşımın yüzüne. Siz de bizim adımızı çıkardınız be kardeşim. Alafranga helalarınıza alışamadık diye çıkıp üstüne tünedik diye. Kağıtla kıçımızı silmekle yetinmeyip taharetlenmek için ibrik istedik diye. İbrik bulunamayınca ince plastik hortumlara razı olduk diye. Daha ileri gidip buralara gelir gelmez çok karıcılık yaptık. Karı kız yüzünden çok arkadaş bıçakladık diye. Kendi adıma konuşayım. Bu dediklerinin hiçbirinde olmadım ben. Alafranga helaya geldiğimin haftasında alıştım. Yurttayken kırda her zaman suyla temizlenmiyordum. Burada kağıtla da silindim. Zorda kalınca kuzu niyetine deyip domuz etiniz de yedim. İş bitimlerinde duş almaya, evde sık sık yıkanmaya dikkat ettim. Karıcılık diyorsun. Onda da ben insan değil miyim? İçimdeki kaplanı hiç olmazsa yarı yarıya susturabilmek için bir parça karıcılık yaptım. Çünkü yalan yok, benim kaplan her zaman çok kudurgandır. Ucundan koklattılarsa kokladım, verdilerse aldım. Kendimi zora koşmadım, kimseyi zorlamadım. Yoluyla, yöntemiyle istedim sürekli. Çünkü biliyorum, isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü. Ben kimim ki işi zora bindireyim? Hem zorla olmaz ki o iş, olsa da tat vermez ki. Ahim arkadaş da beni dinliyor, koca halde. Gene de çok çocuk zor bir sorumluluktur zalim. 2 dakikalık bir tat için hatta her zaman o tadı da alamazsın ya. Aldın diyelim, o kısacık zamanda alınan tada karşılık çocuk uzun sorumluluk ve ağır yüktür. Halimizin içinde uğultu, vınıltı, duman. 4 yıl kömürde, 13 yılda burada çalışa çalışa ufalmış, küçülmüş bir salim olarak ne yapacağımı bilmeden gene çalışıyorum. Hem de düşünüyorum. Ama açık, aydınlık, beni çıkar yollara götürecek bir patika bulamıyorum. Bu yüzden ah ulan oğlu madem, ah ulan eşek oğlu madem diye söyleniyorum. Haydi diyelim Alman okul sistemi biz işçilerin çocuklarına göre değil. Madem değil, sen de buna hesaba katarak 2 çalışacağına 4 çalışsan, kazık gibi oturacağına kalk deyince kalksan, Melanistan'a sidik kokuyorsun deyince sol elini yumruk yapıp boş börne vuracağına, kokuyorsam kokuyorum adam ol sen de kok desen, ya da sıkılmış yumruğunu kendi boş börne vursan olmuyor mu be oğlusu, be aslan oğlusu, be eşek oğlusu. Böyle diye diye paydosu buluyorum. Biz çıkıyoruz, bizim hacılarla koca İbrahimgil giriyor. Birbirimizi uzaktan selamlıyoruz. Durup konuşmaya vakit yok. Be aslan oğlusu, be eşek oğlusu diyerek eve geliyorum. 5 kat merdiveni tırmanarak çatı kata çıkıyorum. Odasının kapısını açıp bakıyorum. Bizim oğlan yatağa uzanmış, ders kitabını göğsüne almış, uyuyor. İçeri giriyorum. Açık pencereyi kapatıyorum. Aksırıp öksürüyorum, uyanmıyor. Ne yapayım? Ben de dürtüp uyandırıyorum. Sıçrayıp ayağa kalkıyor. Düş görüyordum be baba, düşümde at sürüyordum, niçin uyandırıyorsun, diyor.
8. ayrımın sonu, sayfa 100.